Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 41. Ayrım. Bu dizinin çok ilgi görmesi üzerine de gazeteye yazı yazmamı istedi. Aslında böyle bir işi düşünmüyordum ama o sırada yaşadığım ilginç olaylar bu kararı vermeme neden oldu. Valilikler sürekli olarak konserlerimi yasaklıyordu. İstanbul Açık Hava Tiyatrosu'ndaki bir konserim bir gün önce yasaklanınca durumu Zafer'e anlattım. Hemen valiyi aradı ve konser yasağını kaldırttı. Bu o kadar önemli bir şeydi ki benim için. Ömrümde ilk kez başımın üstünde beni yağmura karşı koruyacak bir çatı bulunduğunu fark ettim. Yıllarca tek başıma sürdürdüğüm mücadele kendine bir destek bulmuştu. Ayrıca Zafer Mutlu'nun, Selahattin Duman'ın, Günger Mengi'nin, Ercan Arıklı'nın ve daha birçok arkadaşın neşeli dostluğunu, esprilerini, yaşam zevkini paylaşıyordum. Düşüncelerim yazılarımla hiçbir sansüre uğramadan 10 saat içinde kitlelere ulaşıyordu. 1996 yılında hayatımın en sarsıcı deneyimlerinden birini yaşamak varmış kaderde. Bazı arkadaşlarla ölüm oruçlarında tutuklular ile hükümet arasında arabuluculuk yapmak için koğuşları ölüm kokan Bayrampaşa cezaevindeydim. Ranzalarda uzanmış bir deri bir kemik kalmış genç insanlar ölümün sınırında dolaşmaktaydı. Kiminin bilinci kapanmıştı, uyarılara cevap veremiyordu. Kaymış gözleriyle şimdiden ömür dünyanın kapısını aralamıştı, kimi görme duyusunu yitirmişti. Henüz konuşabilenler ışığa bakamadıkları için koğuşlarda lamba yakılmıyordu. Kulaklarındaki gümbürtülerden yakınıyorlardı. Bilincini yitirmek üzere olanları konuşturmaya çabalıyorlardı. Bak diyorlardı, kim bu? Elini tutan insana bak. Karşımdaki genç sonsuz bir çabayla başını kaldırıyor, bir süre aradıktan sonra yüzümü buluyordu. Dudakları kasılma ile gülümseme arası bir çekilme ile titriyordu. Kim olduğunu bildin mi? Tanıdın mı onu? Bir iki saat içinde ölecek olan genç evet der gibi başını sallıyordu. Peki kim? Hasta bir şeyler mırıldanıyordu. Ne dediğini anlamak için eğiliyorduk. Tekrar tekrar soruyorlardı. Tanıdın mı? Mırıldandıklarına kulak veriyor ve senin baban dediğini anlayabiliyorduk. Beni arkadaşının babası sanıyordu. Bilinci açık olanlara bu bedel çok ağır diyordum. Yaşam kutsaldır. Mezardan gelir gibi boğuk ve uzak bir sesle güçlükle konuşarak yok ağır değil diyorlardı. Biz canımızı seve seve veriyoruz. İlerideki daha büyük acıları önlemek için gönüllü olarak kendimizi feda ediyoruz. Ranzaların yanında bakıcıları oturuyor. Ölümün karşı konulmaz ağırlığı 18 yaşında mezara girmeyi seçen insanların koğuşuna dalga dalga yayılıyor. Renkleri sarı ile kara arası. Gözleri derine batmış, kaymış. Ağızlarından hırıltılar çıkıyor. 70 gün ölüm bekleyerek aç yatmanın nasıl bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve bu iradeyi aklım almıyor. Dile kolay. 70 gün. Saniyeler, dakikalar, saatler, günler, geceler nasıl geçer? Kadınlar koğuşuna gidiyoruz. Hepsi kibar bir gülümsemeyle karşılaşıyor. Bazıları ölüm döşeğinde. Bak diyorlar onları sarsarak. Yaşar Kemal geldi, Zülfü Livaneli geldi. Bizi anladıysan başını salla. Boğazından hı diye bir hırıltı çıkıyor ve kolu birden kasılarak titriyor. Bu bizi tanıdığının bir işareti mi yoksa ölüme yaklaştığının belirtisi mi anlayamıyoruz. Ölümüne çok az kalmış olan Refik kendisini avutmak ve vakit geçirmek için güzel şeyler hayal etmeye çabalıyor. Arkadaşlarına bir deniz kıyısındayım diye anlatıyor. Bütün sevdiklerim orada. Denizin serpintilerini ve su damlacıklarını yüzümde tenimde duyuyorum. Güneş fazla yakmasın diye serin ağaç gölgelerinde oturuyoruz. Hep birlikte ağız dolusu gülüyoruz. Bu arada denizden yeni çıkarılmış balıkların yosunla karışık kokusu geliyor burnuma. Yaşam zevki her hücremi kaplıyor. Şimdi balıkları kızartıyorlar. O yağ ve kızartma kokusunu duyuyorum. Der demez kusmaya başlıyor. Aylardır bir lokma yiyeceğin girmediği midesi böyle bir düşsel kokuyu kaldıramıyor ve rüya bozuluveriyor birden. Refik yine loş koğuşta. Başında nöbet tutan arkadaşları yüzüne kaygıyla bakıyor ve öleceği saati bekliyorlar. Başka bir bölüme gidiyoruz. Bir katafalk hazırlanmış. Üzerinde 28 yaşındaki Yemliha Kaya'nın ölü gövdesi. Ela gözleri sonsuz bir ufka dikilmiş bakıyor. Arkadaşları saygılı bir sessizlikle başında nöbet tutuyor. İşte o gün ölüm koğuşlarında gördüklerimiz bunlardı. İnsan yüreğinin dayanamayacağı kadar acı bir ortama gömülmüştük. Tek amacımız o gece anlaşmazlığı çözmek ve ölmek üzere olanları kurtarabilmekti. Bir odada toplanmıştık. Bizi böylesine serbestçe koğuşlara sokan, günlerdir tanık olduğum bir çabayla sorunu çözmeye çalışan ve anlaşmanın baş mimarı diyebileceğimiz İstanbul Başsavcısı Ferzan Çiteci, birçok kişiyi bir masa çevresinde toplamayı başarmıştı. Bir yanımızda Refah Partisi iktidarı vardı, öbür yanımızda sol örgütler. Başsavcı büyük bir insan sevgisi ve anlayışıyla davranıyor. Refah Partisi milletvekili Mukadder Başeğmen sorumlu ve iyi niyetli bir politikacı tavrıyla sık sık Ankara ile konuşuyordu. Avukat Eşber Yağmurdereli eskiden hapis yattığı arkadaşlarıyla diyaloğu diri tutuyor. Ercan Karakaş, Halil Ergün, Ercan Kanar gibi dostlar işin çözümüne çaba gösteriyor ve biz de Yaşar Kemal'le tutuklu temsilcileriyle tek tek görüşüyorduk. Saatler saatleri kovalıyor, ufukta bir anlaşma görünmüyor ve zaman zaman diyalog sertleşip koparak bir umutsuzluk ortamına sürükleniyordu. Yanı başımızda saniyeleri sayılı insanların görüntüsü aklımızdan hiç çıkmıyor ve bu da bizi telaşlandırıyor, acele etmeye zorluyordu. Konuşmanın koptuğu her noktada devreye girdik. Ben bir ara tutuklu temsilcileriyle avluya çıkıp yalnız görüştüm. Yaşar Kemal herkes tarafından saygı gören baba kişiliğiyle ağırlığını koydu. Bütün sorun 12 arkadaşlarını yitirmiş olan tutukluların o arkadaşlarının boş yere öldüğü sonucunu doğuracak bir anlaşmaya zorlanmamasıydı. Böyle bir şeyi kabul etmeyecekleri belliydi. Sonunda olmazları değil de olurları konuşma noktasına gelebildik. Tartışmanın kilitlendiği nokta Eskişehir cezaevindeki arkadaşlarının İstanbul'a sevk edilmesi konusuydu. 2 gün önce telefonla görüştüğüm Adalet Bakanı Şevket Kazan, böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmeyeceklerini belirtmiş, yalnız bende kalması şartıyla Gebze cezaevi formülünü düşünebileceğini söylemişti. Sonunda bir sürü telefon görüşmesi ve ikna çabası sonucunda İstanbul'a sevk konusunu hükümete kabul ettirebildik. Bu konu çözümlendikten sonra geriye tutukluların insani yaşama koşullarına kavuşmalarıyla ilgili maddeler kalmıştı. Bunlar çok masum ve her insanın zaten kabul etmesi gereken isteklerdi. Kendilerini ziyarete gelen analarının, kız kardeşlerinin hapishane kapısında dövülmemesini, gözaltına alınmamasını istiyorlardı. Sağlanan anlaşma alkışlarla ve kucaklaşmalarla kutlandı. Gece yarısından sonra en ağır durumdaki grevciler sedyelerle kapıya getirildi. Ambulanslar hazırdı zaten. Hastalar kollarına serum bağlanmış durumda yoğun bakım ünitelerine sevk edilirken, cezaevi önünde çocuklarının akıbetini merak eden aileler gözyaşları içinde kurtuluşu alkışlıyordu. Bu olay Türk basınında günlerce yankılandı. Türkiye büyük bir gerginlikten kurtulmuştu. Bu arabuluculuk görevinden dolayı Adalet Bakanlığı, Savcı Ferzan Çiteci ve Mukadder Başeğmez'e ödül verdi. İnsan Hakları Derneği de aynı konudaki çabalarından ötürü Yaşar Kemal ve Eşber Yağmurdereli'yi ödüllendirdi. Babaannemin keçisine ise savcı tarafından bazı örgütlerin hedef listesinde bulunduğu belirtilerek koruma altına alınmak kaldı. Hayat hep kendini tekrar ediyordu ama olsun. Ben genç insanların canını kurtarmaya katkıda bulunarak ödülümü zaten almıştım. Ölüm oruçları 2000 yılında da tekrarlandı. Bir kez daha aynı cezaevinde, aynı koğuşlarda müzakereleri yürüten aynı insanların karşısındaydık. Tilda ölüm döşeğindeydi. Buna rağmen Yaşar Kemal cezaevinde bizimle birlikteydi ve hayat kurtarmaya çalışıyordu. Ama bu kez işler istediğimiz gibi gitmedi. 1996'da başbakan olan Necmettin Erbakan'ı tutukluların bazı isteklerini kabul etmesi konusunda ikna edebilmiş olmamıza rağmen aynı başarıyı Bülent Ecevit'le yaptığımız görüşmelerde gösteremedik. Sonunda hayata dönüş operasyonu yapıldı ve bildiğiniz gibi 30 tutuklu feci şekilde can verdi. Bu dönemdeki bir başka korkunç olay da Gazi Mahallesi'nde yaşandı. 1995 yılında bir akşam haberlerde Gazi Mahallesi'ndeki bir kahveye ateş açıldığını, yaşlı bir adamın öldüğünü duydum. Üzücü bir olaydı ama doğrusu işin bu kadar büyüyeceğini, beni de içine alacak bir fırtınayı başlatacağını bilemiyordum. O sıralar Milliyet Gazetesi'nde yazıyordum. Ertesi gün gazetenin bir arabasıyla olay yerine gittim. Amacım bölgeden izlenimler yazmaktı. Hatta kafamda Küskün Kahvenin Türküsü diye bir başlık oluşturuyordum. Ama mahalleye gittiğimde korkunç bir durumla karşılaştım. Yağmurda ıslanmış sokaklara barikatlar kurulmuştu. Karşısında polis, asker mevzileri, dikenli teller, panzerler vardı. Mahallenin yukarı bölümünde ters çevrilmiş otomobiller ve parçalanmış tahtalarla yapılmış halk barikatları görünüyordu. Bu ortamda dost bir yüze ihtiyaç duyan öfkeli ve acılı halk beni görür görmez bir deniz gibi kabararak polis barikatlarının üstünden aştı ve daha ne olduğunu anlamama fırsat kalmadan içine alarak arkalara mahalleye doğru götürdü. Birileri sırtlamıştı beni. Nereye götürüldüğümü bilemiyordum. Polis mevzilerinden uzaklaşınca beni yere indirdiler. Herkes boynuma sarılıp öpüyordu. Yarım kalmış bir inşaatın tepesinden "Sakin olun kardeşler" diye avazım çıktığı kadar bağırmaya başladım. "Acınızı paylaşmaya geldim. Sizi tahrik etmek istiyorlar, bu tuzağa düşmeyin." Çevremdeki kalabalık sıkışmaya başladı. Gençler kol kola girip dalga dalga üzerimize gelen baskıyı hafifletmeye ve beni korumaya çalışıyorlardı. İki taraflı evlerde yarım kalmış tuğlalı sıvasız yapıların pencerelerinde ürkmüş çocuk gözler, kaygıyla sokağa bakan kadınlar görüyordum. Sanki İstanbul'un göbeğinde değildik de savaşan Beyrut'un barikatlarında ya da Bosna'nın arka sokaklarındaydık. Yürürken içi yanan gençler birbirinin sesini bastırmaya çalışarak "Bizi öldürüyorlar Zülfü abi" diye bağırıyorlardı. "Hepimizi tek tek öldürecekler. Bizim de silahlanıp dövüşmemiz lazım. Öyle de öleceğiz, böyle de. Bizim de gücümüz var. 20 milyonuz. "Sakin olun kardeşler" diye seslendim onlara. "Böyle yaparsanız onların istediği gibi davranmış, oyuna gelmiş olursunuz. Zaten bunu istiyorlar. Dün geceki saldırının amacı sizi sokağa dönüp askerle, polisle çarpıştırmak. Ama oyuna gelmeyin." Yaşlı bir kadın kalabalığı yararak geldi, boynuma sarılarak "Bizim senden başka kimsemiz yok" diye ağlamaya başladı. "Sesimizi duyur, bizi öldürtme." Dokunsan ağlayacak hale gelmiştim. Tepelere doğru gittikçe büyüyen kalabalıkla sürüklenip gidiyordum. Belki bir kilometreden fazla devam etti bu gidiş. Daha sonra sokak barikatlarını geçer geçmez o ıssız yaralı kahveyi gördüm. Ağır silahların izleri duruyordu camlarında. Kahveye girdim. Yarı karanlıktı ve her yana inanılmaz bir hüzün çökmüştü. Küskün Kahvenin Türküsü bile kalmamış, Pir Sultan'dan bu yana ezilen, öldürülen, zulmedilen insanların sessiz çığlıkları asılı duvarlarda. Bir de duvarlarda korkunç delikler açmış mermilerin izleri. Kahveden çıkıp derneğe ve cemevine gittik. Bu sırada aşağıdan silah sesleri başlamıştı. Dernekte mikrofon ve hoparlör vardı. Oradaki acılı kalabalığa, "Kardeşler, büyük acınızı paylaşmaya geldim," dedim. "Yalnız değilsiniz. Yüreğim sizinle birlikte dağılınıyor. Cenazeler buraya getirilecek. Sakin olup olay çıkarmadan beklemenizi rica ediyorum hepinizden." Hiçbir yetkili yoktu ortada. Siyasiler de yoktu. Gençler polise hiç güvenmiyor. Kendilerine ateş açan polisin çekilmesini ve askerin kalmasını istiyorlardı. Dernek başkanlarıyla bir acil durum toplantısı yaptık. Hepimizin ortak korkusu, cenazeler geldikten sonra olayların büyümesi ve bir takım provokatör grupların kışkırtmasıyla ölü sayısının artmasıydı. "Bu akşam karanlıkta birlikte çok ölüm olabilir," diyordum dernek başkanlarına. Onların da korkusu buydu. Hemen bir iş bölümü yaptık. Ben gazeteye gidip Ankara'yı ve yetkilileri arayarak halkın duygularını, isteklerini, özellikle polis yerine askerin asayiş sağlamasını istediklerini iletecektim. Onlar da kitleyi sakinleştirmeye çalışacaklardı. O sırada Bülent Ecevit geldi ama öfkeli halk onun mahalleye girmesine izin vermedi. Dernek binasının dışına güçlükle çıktık. Meydanın ortasına kırmızı bir pikap çekilmişti. Üstünde ses tesisatı vardı. Aracın üstüne çıktım, mikrofonu elime alıp oradaki bütün dostları sakin olmaya, oyuna gelmemeye ve tahriklere cevap vermemeye çağırdım. Bu sözlerim Alevi topluluğundan ve o kesimin gençliğinden destek buldu ve alkışlandı ama Alevilikle ilgisi bulunmayan 5'er 10'ar kişilik bir iki politik grup sakinleşme çağrısına karşı çıktıklarını belirterek in aşağı işareti yapmaya başladılar. Gerekli telefonları etmek ve tekrar cemevine dönmek üzere ayrılırken küçücük bir kız çocuğu "Geleceksin değil mi Zülfü amca, bizi bırakmayacaksın" diyordu. Küçük kızın korkmuş gözlerinden öptüm ve "Geleceğim" dedim. "Sizin söylediklerinizi her tarafa duyurup geleceğim." Gazeteye gittim. Yerli ve yabancı birçok basın kuruluşuyla konuşup durumu aktardım. Akşam haberlerinde televizyonların canlı yayınlarına çıkıp masum halkın üzerine ateş edildiğini anlattım. O gün orada 38 masum insan öldürüldü. Bu işin davası yıllarca sürdü. Halka kurşun sıkan polisleri kurtarmak için bin bir yola başvuruldu. Ben de mahkemeye tanık olarak çıktım ve gördüklerimi anlattım. 90'lı yıllardan bugüne kadar geçen süre içinde neler yaptığımı, hangi sanat çalışmalarına katıldığımı yazmama olanak yok. Çünkü bu da en az bunun kadar hacimli bir kitap yazmayı gerektirir. Ama yine de böyle bir otobiyografide değinmeden geçemeyeceğim önemli olaylar var. Bunların en önemlilerinden biri günlük siyaset. Keçi ve siyaset. 1994 yılında İstanbul yerel seçimlerinde aday olma nedenimi birçok kişi anlayamadı. Ama anlayanlar da vardı. Bir mecburiyetten kaynaklanıyordu bu. Konserlerimdeki kitlelerin sayısı giderek artıyordu. Artık her yerde yüz binlerce kişi şarkılarımı hep bir ağızdan söylüyor, kuşaklar bu şarkılarla yetişiyordu. Bütün bunlara bana yüklediği bir sorumluluk vardı elbette. Bana çeşitli biçimlerde ulaşan kişiler sürekli olarak bu büyük kitlenin isteğini iletiyordu. Madem ki bu kadar büyük bir destek vardı, onlar adına bir şey yapmalıydım. Bu konuda yıllara yayılmış biçimde aldığım mesajları belki de on binlerce diyerek anlatabilirim. Artık sokakta bile yürüyemez olmuştum. Biri mutlaka boynuma sarılıyor ve sorumluluklarımı hatırlatıyordu. Lokantada garsonlar eğiliyor ve rahat rahat yemek yememe bile fırsat vermeden sorumluluklarımı hatırlatıyordu. Bu konuda yazılan mektuplar sandıklara sığmıyordu. Katıldığım siyaset meydanı gibi programlarda telefonlar kilitleniyor ve hep bu arzu dile getiriliyordu. Madem ki yeni ve adil bir dünya özlemini milyonlarca insanı taşıyordum, o zaman bu milyonları siyasete taşımak da benim görevim ve sorumluluğumdu. Beni borçlu olarak görüyorlardı. Eskiden beri siyasetin içinde olmuş, 20'li yaşlarda Türkiye'nin zalim yüzüyle tanışmış biri olarak parti siyaseti hiç işime gelmiyordu. Bu oyuna satranç bile diyemiyordum. Çünkü o kadar zeka gerektiren bir oyun değildi. Daha çok bağırtı çağırtılarla, sövmelerle, yargısız medya infazlarıyla, komplolarla ve dedikodularla sürüp gidiyordu. Türkiye'nin klasik politikacı tipi günün 24 saatinde parti merkezlerinde ve otel lobilerinde dolaşıp siyasi dedikodular üreten, dünyaya kapalı Anadolu ilişkileri kuvvetli, zaman zaman aşırı öfkelenip duygularını açığa vuran, romanla, şiirle, dünyada neler olup bittiğiyle, müzikle fazla ilgilenmeyen, ancak bir davete gittiği zaman kendisine uzatılan mikrofona söyleyebileceği Yemen türküsü ya da gençlik meyhanelerinden kalma, bir iki Alaturka şarkı mırıldanan ama yüreğinin derinliklerinde sanatla, kültürle uğraşmayı abesle iştigal sayan, dünyayı bilmeyen, herhangi bir konudaki uluslararası terminolojiye yabancı, meclise girdiği ya da bakan olduğu zaman omuzlarını geriye atarak ağır ağır konuşan, kendisinden sürekli biz diye söz eden, rastladığı insanlara büyük bir lütuf yapıyormuş gibi nasılsın bakalım diye soran ve cevabını beklemeden yoluna devam eden, elini sıktığı insanların yüzüne bakmayan, devlet ihaleleri, şartnameler gibi konulardan iyi anlayan kişilerden oluşur. 41. ayrımın sonu, sayfa 393, devamı 42. ayrımda.